Ayrım 7.
A. Avrupa'ya açılıştan önce Afrika'daki geleneksel yapı. Afrika'nın Avrupalı beyazlarla ilk ilişkisi büyük yolculukların başladığı 15. yüzyıla kadar götürülebilir. Fakat bu ilk yolculukları yapan İspanyol ve Portekiz denizcileri Afrika ile ilgili pek az ilgilendiler. Çünkü amaçları baharat yolunu bulmak ve bu yeni topraklardan değerli maden getirmekti. 17. yüzyılda Avrupa ticaret burjuvazisinin kurduğu sömürge şirketlerinin de ilgisi daha çok Asya'ya ve özellikle Hindistan'a dönük oldu. Sömürgeciliğin nitelik değiştirip Afrika'ya bütün gücüyle girdiği 1870'lere kadar Kara Afrika'nın düzeni aşağı yukarı dokunulmadan kaldı. Sadece Fransızlar Senegal ve Gabon kıyılarına, İngilizler de Altın kıyısına yerleşmişlerdi. İklim ve doğa koşulları kıyıdan içlere sızmaya olarak tanımlanıyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısının en hızlı uyanan toplumu olan Afrika, 1870'lerde Avrupa'nın hem nicelik hem de nitelik açısından çok yoğun etkisine açılmadan önce toplumsal hareketlilik bakımından dünyanın en durgun toplumlarından biriydi. Tamamen kapalı bir ekonomik düzenine dayanıyordu. Gerçi sömürgecilikten önceki Afrika toplumunda insan topluluklarının ilk aşaması olarak kabul edilen ilkel komün düzeni ortadan kalkmış, üretim araçları üzerinde ortak mülkiyet kalkmamış, herkesin kendi gücüne göre çalışıp her şeyi bölüştüğü toplumsal yaşam yok olmuştu. Bu sisteme kıtanın çok içerilerinde yaşayan en ilkel kabilelerde bile rastlanıyordu. Dipnot 1. Hıfzı Topuz, Kara Afrika, İstanbul, Milliyet Yayınları, 1971, sayfa 75'ten, Catherine de Vicrot, Rossi sur un mode de prodictin africane, Le Pensino, 61. Fakat gene de doğrudan doğruya tüketim şeklinde belirlenen üretim amacı değişmemişti. Herkes elde ettiği üründen kullanamadığını başkasınınkiyle takas ediyordu. Doğaldır ki böyle bir düzende değil sınıflar ilkel bir iş bölümünü yansıtan meslekler bile ortaya çıkmamıştı. Yalnızca üretim ve çalışma alanlarında bazı ayrımlar görülüyordu. Başlıca çalışma alanları tarım, hayvancılık, balıkçılık, dokumacılık, demircilik, falcılık ve sihirbazlık olarak ortaya çıkıyordu. En önemli üretim öğelerinden biri olan toprakta özel mülkiyet yoktu. Korumak şartıyla toprağı herkes gereksinimine göre kullanıyordu. Toprağın işletilmesi de son derece ilkeldi. Hayvan gücüyle sapan kullanmak yerine çapalamakla yetinildiği için üretim çok sınırlıydı. Dipnot 2, Topuz, sayfa 75-76. Diğer bir deyimle üretim, artı diğer üreterek ekonomik canlılığı ve bu canlılığın sonucu olan sınıfları yaratacak bir nitelikte değildi. Afrika'nın bazı bölgelerinde, özellikle Batı Afrika'da köleci düzen mevcuttu. Topuzun yapıtı bazı bölgelerde köleliğin Avrupalılarla başladığına, mevcut olan kölelerin bile eve, aileye bağlı az sayıda esirlerden oluştuğuna, hatta bazı Afrika dillerinde köle sözcüğünün bile bulunmadığına değinerek sömürgecilik Afrika'sında kölelere rastlanmasının köleci bir toplum düzeninin varlığına işaret olamayacağını ileri sürmektedir. Dipnot 3, İbit, sayfa 76. Daha yeni bir araştırma, bir kölenin özgür bir kadınla evlenebildiği Mısır toplumuna veya kölenin çocuklarının özgür doğduğu Aztek toplumuna oranla bazı Afrika toplumlarının, Sudan'ın oldukça katı sayılabilecek bir köleci toplum olduğunu kanıtlarını ortaya koymaktadır. Dipnot 4, Majim Dibo, sayfa 29-30. Aslında milliyetçiliğin doğuşunu incelerken Afrika'da köleciliğin olup olmadığı o denli büyük önem taşımıyor. Önemli olan ekonominin ve dolayısıyla toplumsal yaşantının durgunluğunu saptamak ve irili ufaklı krallıkların başında bulunanların bile köylü tam olarak sömürülmediği için tebaalarında çok farklı bir yaşam sürmediğini, olsa olsa bunların karılarının, kölelerinin veya büyükbaş hayvanlarının sayısının biraz daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Köleliğin Afrika'daki esas kökeni savaşta yenik düşmektedir. İkinci bir köken olarak sonraları pazarda para etme yöresi ortaya çıkmıştır. Dipnot 5, İbit, sayfa 18. Köle ticareti gelişmeye başlayınca krallar köle karşılığı Avrupalılardan mal alarak gelirlerini arttırmışlar. Fakat bu mallar hep tüketimle ilgili olduğundan üretim biçiminin değişmesinde etkili olmamıştır. Dipnot 6, Topuz, sayfa 78. Sömürgeci geldiği zaman Afrika'yı böylesine kapalı ve kısır bir sosyoekonomik düzen içinde bulmuştur. Böyle bir ekonomi düzeninin dinamik bir toplum yaratamayacağı açıktı. Onun için Afrika toplumunda hareketlilik dış dünyadan ithal edilen bir öğe oldu. Her ne kadar kölelik düzeninde ticaret ve filis halinde sınıflar var idiyse de toprakta özel mülkiyet olmadığı için gerçek anlamda sınıflar ve su yüzünde bir sınıf çatışması olamazdı. Böyle bir durumda toplumun değerleri de zenginlikleri iyi karşılamayan, varlıklar insanlar sayesinde saldıran, ekonomik dengesizlikleri önlemeye çalışan türden değerler oldu. Fakat Avrupalıların gelip de Afrika'nın önemli bir ihraç malına, yani esir zenciye ilgi duymaları üzerine bu düzen içinde daha canlı bir ticaretin başladığını görüyoruz. Kuzey ve Güney Amerika'daki plantasyonlardan gelen sistem, Arap'tan İngiliz'e kadar çeşitli uluslardan esir tüccarlarını milyonlarca Afrikalı zenciyi köle olarak götürüp buralarda satmaları sonucunu doğurdu. Bu yeni ticaret, daha doğrusu dış ticaret, Afrika'da bir ölçüde ekonomik hareketlilik yarattı. Kıyıdaki beyaz esir tüccarına içerilerden hem cinslerini yakalayıp getiren Afrikalılar, bu kadının koşulları içinde orta sınıf sayılabilecek bir öğe olarak ortaya çıktılar. Yalnız hemen belirtilmelidir ki Avrupa'nın sosyoekonomik hareketliliğinin dolayısıyla uyanışının başlangıcı sayılabilecek bu olay kara kıta için korkunç bir darbe oldu. Ailelerinden ve vatandaşlarından koparılan milyonlarca insanın dramları bir yana, bu ticaret bütün bir kıtayı en sağlam insanlarını alıp götürerek insan gücünden yoksun kıldı. Dipnot. İlk başlarda köleler şefler tarafından yerli tüccarlara veriliyor, esir olarak satılmazsa da zaten ölüme mahkum edilecek olan bu insanlar 17. yüzyılın standartlarına göre oldukça iyi koşullar içinde gidecekleri yerlere taşınıyorlardı. Bu işi o zamana kadar tekel şeklinde yürüten Africa Company devamlı olarak köle alabilmek ve mağazalarının güvenliğini sağlamak amacıyla yerlilerle de iyi geçinmek zorunda olduğu için av yapar gibi kabilelerden insan kaçırmak diye bir şey yoktu. Bu ticarete kendi başına çalışan maceraperestlerin girmesinden sonradır ki insan avı başladı. Bunlar arasındaki rekabet sonunda esir satın alabilmek için yerli arasında savaş çıkarmaya kadar varıldı. Mary Catherine Borer, Africa, A Short History of the Peoples of Africa, London, Museum Press, sayfa 120-121. Haklı olarak insansal kanama adı verilen esir ticaretinin insan kaybı açısından Afrika kıtasına verdiği zararın kesin rakamı çeşitli kaynaklara göre değişmektedir. Örneğin bir Amerikan kaynağı, Veron McKay, Africa in World Politics, Hyper and Row, sayfa 4, Amerika'ya varan zenci esirlerinin sayısının 15-20 milyon civarında olduğundan kalkarak 3-4 milyonun taşıma sırasında ayrıca yakalanırken ölebileceği hesaplanmakta ve toplam rakamın 40 milyon Afrikalı esir olduğu saptanmaktadır. Bir Sovyet Afrikan stüdyosuna göre bu rakam 100 milyon kişidir. Senegal Başkanı Senghor'un Afrika sosyalizmi konusunda yapılan 1962 Dakar Kolokyumu'na verdiği rakam ise bunların çok üstünde bulunuyor. Senghor'a göre Amerika 20 milyon esir varmıştır fakat bir esir alınırken 9 tanesi avda veya gemi ambarında öldüğünden toplam rakam 200 milyona çıkmaktadır. Özet olarak Kara Afrika'nın Avrupalılara yakın ilişki içine girdiği 1870'lere kadar kıtanın sosyoekonomik durumu belirli çizgilerle ayrılmış sınıfların varlığına olanak tanımayacak bir biçimdeydi. Mevcut tabakalar olarak başlarında kabile şefleri bulunan çok geniş bir köylü kitlesi ve daha çok kıyılara yerleşmiş bulunan aracı tüccarlar sayılabilirdi. Afrika toplumunda devlete hatta yer yer imparatorluklara rastlandı. Fakat buralarda devlet, sınıf toplumlardaki gibi bir sınıfın temsilcisi olan devlet değil, zaman zaman düzenlenen törenlerde kullanılmak üzere halktan haraç alan, fakat toplamlarını bu törenlerde gene halka dağıtan veya atalarının ruhuna adayan, köy topluluklarının üretim işlerine doğrudan doğruya karışmayıp, yalnızca ticaretten kendine pay çıkaran, devletin kuruluşuna katılmış kabileleri değil, genellikle savaşta yenilen kabileleri sömüren, büyük bayındırlık işlerine girişemediği için ekonomik yaşam üzerinde hemen hemen hiç etkisi olmayan çok zayıf bir kuruluştu. Dipnot 7, Topuz, sayfa 77-78. Durum böyle olunca Afrika'nın üretim biçimi çok verimsiz bir üretim biçimi olmaktan kurtulamadı ve Afrika Avrupa emperyalizmi tarafından uyandırılıncaya kadar kısır kaldı. B. Afrika'da geleneksel yapının bozulması. 1. Misyoner, Batı eğitimi ve Hristiyanlık. Afrika'nın durgun yapısını kısırlık uykusundan uyandıran ve 20. yüzyılın en ilginç toplumsal olgularından biri olan Afrika milliyetçiliğini ortaya çıkaran öğe Avrupa emperyalizmi oldu. Fakat emperyalizmin Afrika'nın sosyoekonomik düzenini yıkmayı üstelemeden daha önce giriştiği iş, kara derili insanın manevi dünyasına getirdiği yepyeni bir ideolojiyle Hristiyanlıkla değişmeye uğratan misyonerler tarafından önemli bir ölçüde yapıldı. Misyonerlerin Afrika'da ne işi vardı? Kara, tropikal Afrika Hristiyan misyonerleri için özel bir önem taşımaktaydı. Bu topraklara ilk gelenler bunların bir zavallılık, sefillik ve suçluluk ülkesi olduğunu yaymışlardı. Dipnot 8. James Coleman, Nigeria, Background to Nationalism, Berkeley University of California Press, 1971, sayfa 91. Başka insanlar tarafından görülmemiş yerlere gidip gelenlerin yapması alışılmış olduğu üzere Afrika'nın girişilmemiş yerlerine ayak basan tüccarlar, kaşif ve ilk misyonerler buraların ilkel vahşiliğini ve barbarlığını anlata anlata bitiremediler. Daha ileri bir uygarlıktan gelenlerin daha ilkel bir toplum karşısında duydukları aşağılama duygusu burada da kendini göstermişti. Dünyanın dört bir yanına dağılıp da özellikle Asya'da ve eski köklü uygarlıklara rastlayan misyonerler, Afrika'da çoğu zaman devleti bile bilmeyen bir toplum yapısıyla karşılaşınca bu durumu abartıcı bir biçimde Avrupa'da anlattılar. Dipnot, bu durum Afrika'ya özgü değildi. Dünyanın birçok yerine giden insanlar buradaki hareketlerini rasyonalize etmek için yerleri olduklarından çok daha kötü tanıtmak yoluna gittiler. Örneğin Kuzey Amerika yerlileri çocuklarını ve anne babalarını öldürmekle, akrabalarıyla ve ölülerle cinsel ilişkide bulunmakta kararlandılar. Ayrıca Afrika toplumu için son derece doğal, hatta yer yer ve zaman zaman işlevsel olarak çıplak dolaşmak, başlık vermek, sihirbazlık ve özellikle yamyamlık gibi adetlerin varlığı Avrupa misyonere bu ülkelere gitmek ve bunları Tanrı'nın ülkesine katmak arzusuna çok güçlü bir biçimde aşıladı. Putperestleri dine davet etmek misyonerlerin amacıydı. Herhalde bu işi Afrika'dan daha esaslı şekilde yapacak yerde bulunamazdı. Ayrıca bu beyaz insan mezarından Tanrı'nın adını yamak, azizlik mertebesine yükselmek gibi bir şeydi. Dipnot 9, Coleman, sayfa 91-92. Misyonerlerin Afrika'ya özel ilgi göstermesine sadece buradaki putperestleri Hristiyanlık sayesinde kurtarmak gerektiği fikri rol oynamadı. Bir Hindistan'da Hinduluğun, bir Çin'de Konfüçyüsçülüğün, bir Japonya'da Sinto Budizmin, Hristiyan misyonerlere çıkardığı büyük güçlükler Afrika'da yoktu. Dipnot 10, İbüt, sayfa 92. Ayrıca Müslümanlığın bu kadar da gittikçe yayılmakta oluşu karşısında kamçılanan misyonerler, bu topraklarla ilgili duyulan Avrupalı kapitalistler tarafından maddi bakımdan desteklendiler ve teşvik edildiler. İngiliz tüccarları Uganda'daki misyoner gönderilmesi için Londra Misyonerler Derneği'ne bağışlarda bulundular. Dipnot 11. George Padmore, Pan-Africanism of Communism, The Coming Struggle of Africa, New York Royal Publishers, sayfa 23. Misyonerler, Afrika'da geleneksel yapının bozulmasına nasıl yol açtılar? 1. Evvela getirdikleri yeni değerlerle toplumsal düzeni sarstılar. Afrikalıların yamyamlık gibi adetler yüzünden içinde bulundukları korkunç düzenden kurtulmaları gerektiğine inanan misyonerler, Hristiyanlığa kabul edilebilmeleri için onlardan eskinin her şeyi bırakmalarını şart koştular. Bu haliyle Hristiyan propagandası, geleneksel dinsel sistem ve değerlere açık bir saldırıydı. Dipnot 12. James Coleman, Nationalism in Tropical Africa, Katuski, Cilt, sayfa 117. Bu değerler ise geleneksel Afrika kültürünün bölünmez parçalarıydı. Örneğin genç zencinin topluma kabul ediliş töreni Afrika öğrenim sisteminin çok önemli bir evresiydi. Dans etmek Afrikalıların estetik anlayışının ve dinlenmesinin en can alıcı noktasıydı. Başlık vermek Afrika aile sisteminin temel taşıydı. Gizli dernekler geleneksel siyasal sistemin anahtar kurumlarıydı. Atalara tapma, kabile yapısı içinde tutunumun odak noktasıydı. Dipnot 13, Coleman, Nigeria, sayfa 97.
Sihirbazlık, yarı çıplak gezme, Afrikalı isimler, geleneksel cenaze törenleri hep misyonerlerin bugünden yarına terk edilmesini istedikleri fakat toplum içinde çok önemli işlevler gördükleri için yokluğu halinde bir insanın bütün tutunum istemini bir anda alaşağı edecek öndemden simgelerdi. Hristiyanlık ile Batı kültürü birbirinden ayrılmayan bir bütün oluşturdukları için terk edilmesini istedikleri bu adet ve tutunumların yerine misyonerler kapitalist bir ekonominin değerlerini ve adetlerini getirmek istediler. Üstelik misyonerler kendilerinden önce zencilerle ilişkide bulunan beyaz tüccarlar gibi kıyıda oturup kalmakla yetinmiyorlar, Afrika ormanlarının içlerine kadar dalıyorlardı. Bu nedenle misyonerler Afrika'nın toplum düzenini hem derinliğine hem de genişliğine etkilediler. Bu durum sonunda Afrikalıların tepki göstermelerine yol açtı. Tepkiler ilk önce tahmin edileceği gibi dinsel alandaydı. Hristiyanlığı kabul edenler kiliselerini ayırmaya başlayınca misyonerler tutumlarını değiştirmeye başladılar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yerlilerin adet ve kültürlerine saygı göstermeye koyuldular. Dipnot 14, İbit sayfa 99. Fakat olan olmuş, geleneksel düzenin içine değişme mikrobu girmişti. Bireyin değil, aile ve soyun önemli olduğu Afrika toplumunda Hristiyanlığın ve Avrupa'nın bireyci değerleri büyüklerin otoritesini zayıflattı. Geleneksel yaptırımlar artık korkutmaz oldu. Afrikalılar kendi öz kültürlerine yabancılaşıp onu horlamaya başladılar. Hristiyanlık yalnızca bir toplumsal sistem olarak Afrika toplumlarını bozmakla kalmadı. Hristiyanlık, ideallerini gerçekleştirmekten yoksun bir sosyopolitik yapı içinde bireysel uyum zorlukları çeken kişileri de bunalıma düşürdü. Dipnot 15, İbit sayfa 100-101. Hristiyanlık, Avrupa dili öğrenme, Avrupalıları taklit, bir iş sahibi olma, bütün bunlar eğitilen Afrikalıyı ortamına yabancı etti. İleride inceleyeceğimiz bu yeni sınıf, hükümet etme bilgisine ve hırsına da sahipti. Dipnot 16, İbit sayfa 115. Misyonerlerden Hristiyan eğitimi gören genç zenci kendi toplumunun dışında bir dünya aramaya başladı. Dipnot 17, Perham sayfa 41. Birey ile toplum çatışması sonucu bireyin gittikçe artan bir biçimde duyduğu toplumsal tutunum gereksinmesi, tutunum odağını artık geleneksel olmayan bir düzen içinde bulmayı zorunlu kılmaktaydı. Burada şöyle bir soru sorulabilir. Misyoner eğitimi sonucu tutunum gereksinmesi içinde olan genç zenciler ortaya çıktığında ve genç zencilerin bu gereksinmesini karşılayacak odak noktasına gösteremedi mi? Coleman haklı olarak belirttiği gibi Hristiyan kültür ve eğitiminden asıl etkilenip huzursuzluk duyanlar geleneksel kültürlerinden ayrılmakla birlikte bu dine tam olarak bağlanmayanlar oldu. Dipnot 18, Coleman, Nigeria, sayfa 115. Bunların boşlukta kalmasıdır ki milliyetçilik gibi geleneksel olmayan bir tutunum ideolojisine sarılmaları sonucunda doğurdu. Ayrıca Hristiyanlık toplumuna yabancılaşan Afrikalının sarılacağı bir tutunum ideolojisi olamazdı. Bir kez insan kendi toplumuna nedenli yabancılaşırsa yabancılaşsın, başka ülkeden gelen ve üstelik kendini üstün bir renkten olduğunu iddia eden kişilerin bu toplumu ve onun değerlerini sürekli olarak aşağılamasına tepki duymazlık edemezdi. İkincisi, bütün Afrikalılar Hristiyan olmuş değildi. İşlerinden bir kısmı animist olarak kalmış, bir kısmı da örneğin Nijerya'daki Hausalar gibi Müslümanlığı kabul etmişti. Bir ülkenin ancak bir kısmının kabul ettiği bir din, bütün bir toplum için tutunum ideolojisi görevini yerine getiremezdi. Son ve en önemli olarak da Avrupa toplumu için ancak ortaçağ üretim düzeninin tutunum ideolojisi olabilmiş bir Hristiyanlık, Avrupa'nın kapitalist üretim biçimine gittikçe daha hızlı ve yoğun bir şekilde tabi kılınan bir Afrika'da tutunum ideolojisi olamazdı. Kapitalist bir sosyoekonomik düzenin etkisine girmeye başlayan bir Afrika için bu düzene uyacak bir tutunum ideolojisinin varlığı gerekirdi. 2. Sonra istemeden de olsa o zamana kadar olmayan bir ortak çerçevenin oluşmasına yol açtılar. Misyonerler sadece kabile toplumunun geleneksel düzenini çözmekte kalmadılar. Kabileden çok daha geniş ölçüde kabileler arası bir topluluk bilincinden yerleşmesine temel olacak olanakları da sağladılar. Dinsel ve yiğitsel kitapları yerli dillerine çevirdiler. Yerli dilinde yayım yapan bir yerel basının ortaya çıkmasını sağladılar. Bu kıtada Afrika dillerinin sistematik incelemesini yapan ilk kurumlar misyoner dernekleri oldu. O zamana dek sözlü olan yerli dilleri için bir yazı yaratılmasına ve çeşitli kitapların bu dillere çevrilmesine ön ayak oldular. Afrika toplumunda misyonerler, Orta Çağ'da ulusal edebiyatın ve tarihin yaratılmasına yardım eden meslektaşları, keşişlerin oynadıkları role benzer bir etkide bulundular. Dipnot 19, İbit sayfa 102. İngilizce ve Fransızca ortak dil oldu. Haberleşme arttı. Dipnot 20, İbit sayfa 114. Misyonerlerin Afrika kültürüne karşı olumsuz tutunumları değiştirilmeye karar veren 1926 Lesotho Konferansı'nda Afrika'nın Hristiyanlaştırılmasının en iyi bir şekilde Afrika'nın kendi çocukları tarafından yapabileceği kararlaştırınca bu kararın uygulanması Afrika milliyetçiliğinin filizlenmesine katkıda bulunacak bir takım gelişmelere yol açtı. Bir kere ilk kez beyaz adam düzeyine yükselen Afrikalı, nasıl kilise Afrikalılaştırılmış ise bu işin siyasal yöntemin ve iş alanında da uygulanmasını istemeye başladı. Dipnot 22, İbit sayfa 104. Bunların en belirgin örneği African Nationalism adlı bir kitabın yazarı olan Rodezyalı zenci rahip Stoll'dir. Yazar rahibe göre kilise, Afrika'nın birçok yerinin dinsel bakımdan birleşmesini sağlamış, kabile bilincini geriye iterek onun yerine insanlara daha geniş bir ufuk açan Hristiyan bilincini geliştirmiştir. Hristiyan kilisenin getirdiği yeni öğrenme esprisi, yaratıcılığa, Afrika milliyetçiliğinin doğmasına temel bir rol oynamıştır. Dipnot 23, İbit, sayfa 104. Böylece misyonerler tarafından yayılan Hristiyanlık, kabileler arası parçalanmış Afrika'da insanları ilk kez ortak bir inanç çerçevesinde birleştirdi. Onları ortak hareket etmeye alıştırdı. Etnik kökeninin önemini azaltarak bir ırk bilinci doğurdu. Ortaya çıkacak milliyetçi seçkinler için hazır malzeme oluşturdu. Dipnot 24. Coleman, Nigeria. Sayfa 104. Ayrıca misyonerlerin açtıkları okullarda yetişen çocuklar, dipnot, misyoner okulları aslında yerlilerin ruhlarını kurtarmak için din adamları tarafından başlatıldı, emperyalist devletin sömürge yöneticileri tarafından yetişmiş insana olan ihtiyaç dolayısıyla desteklendi. Bu okulların sömürge yöneticileri tarafından desteklenmesinin bir amacı, halk arasında katip yapılabilecek kimselerin yetiştirmek olduğu kadar, doğal müttefik olarak görülen kabile şeflerinin çocuklarının kendilerine yakın tutulması amacına da dayanıyordu. Bu amaçla İngilizler Doğu ve Batı Afrika'da şeflerin çocukları için okullar açtılar. Fakat şefler buralara iltimat etmediklerinden çocuklarını değil kölelerini gönderdiler. Bu nedenle Afrikalı yeni seçkinlerin çoğu birçok az gelişmiş ülkede olduğunun tersine eski elitin veya egemen sınıfın çocukları arasından değil halk arasından çıktı. Yarının yeni seçkinlerini meydana getirdi. Bunlar öğrenimlerine devam etmek için gittikleri Avrupa'dan döndükleri zaman milliyetçiliğin önderliğini yapacak olan aydınlar olarak ortaya çıktılar. 3. Nihayet misyonerler gene istemeden beyaz adamın üstünlüğü mitosunun yıkılmasına yol açtılar. Afrika'ya zenci ruhlarını kurtarmaya gelen misyonerler iki şeyden emindiler. Beyaz adam olarak kendi üstünlüklerinden, bir de Afrikalıların tarihsiz, kültürsüz, erdemsiz bir ırk olduğundan. Misyonerlerin özellikle ilk başlarda yerlileri aşağılayıcı tutumları en sonunda kaçınılmaz bir tepki yarattı. Bu durum sonunda ileride Afrika milliyetçiliğinin ideolojisi bölümünde de görüleceği üzere milliyetçi önderler, misyoner emperyalist devlet ikilisinin Afrikalıları pasif ve saygılı kılmak için yaptıkları aşağılayıcı muameleye Afrika kültürünün ve tarihinin yüceltilmesi çabalarıyla tepki gösterdiler. Bu tepki zincirleme bir reaksiyon başlatarak Hristiyanlığa, beyaz adamın üstünlüğü doktrinine ve sonunda da emperyalist devletin sömürge yönetimine yöneltilmiş çok etkili bir silah haline aldı. Dipnot 25. Coleman, Nigeria, sayfa 106. Hristiyanlığı kabul etmiş zenci, yeni bir ideolojiye ilk adımlarını atmış her insan gibi yeni düşünsel dünyasına, bu düşünsel dünyanın içinde doğmuş olanlardan çok daha bağnazca sarıldı. Fakat bu sarılışın Hristiyanlığın aleyhine olan bir yönü de vardı.